Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bu haftaki konuğum Gizem Saruhan. Gizem hoş geldin.
Hoş bulduk Ender, nasılsın?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Biraz ara vermiştik. Bu aradan sonra Gizem'le yeniden başlıyoruz. Yeniden diyorum ama bilmiyorum yeniden ara verir miyim? Öyle hayat yoğunluğundan bir ara oldu. Gizem'le de hızlı organize olduk ve hemen böyle kayda girelim dedik. Bakalım Gizem bize neler anlatacak, sürpriz mi? Ben de bilmiyorum diyormuşum. Ama Gizem, önce biraz kendinden bahseder misin?
Tabii bahsedeyim. Gizem Saruhan. Şu anda Trendyol'da Senior Software Developer in Test olarak çalışıyorum. 5,5 senelik bir kariyer yolculuğum var. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Okulumu çok sevmeyerek okudum ve bitirdiğim için 4 yıllık bir bölümde aslında hazırlık yoktu. O yüzden 5 senede bitirdim. Bitirdikten sonra yaklaşık 6-7 ay bir iş arama sürecim oldu. Ve sonrasında ilk iş yerim Dolap'la tanıştık. Daha sonrasında da işte Dolap'ta çalıştıktan sonra da Trendyol'a geçtim. Şu an hala 4 senedir de Trendyol'da çalışıyorum.
Software Developer in Test ne demek? Yani Software Developer in Test, bir de hani ne bileyim testçi diyeceğim ama çok sadece tester diye de oluyor yani. Bir farkı var mı bunların?
Güzel bir soru sordun aslında. Tabii ki hepsinin bir farkı var. Bu zaten kendi aramızda da bence biz test mühendisleri olarak karar veremediğimiz bir şey. Çünkü bazılarımız işte test automation engineer, bazılarımız işte QA engineer derken bazılarımız da aslında software developer in test dediğimiz şey biraz daha ekip içindeki konumu sebebiyle aslında farklılık gösteriyor. Yani bir işte normal test mühendisi, QA engineer aslında bağlı olduğu şirketin içinde ayrı bir işte QA ekibine dahilken, software developer in test dediğimiz bizim rollerimiz bağlı olduğumuz aslında development teamine, yani içinde çalıştığımız development teamine bağlıyız. Ve ben mesela şu an işte iOS ekibinde Software Developer in Test olarak çalışıyorum. Ve benim hedeflerim aslında ekip hedeflerimle bir. Amacımız tek bir ürünü, farklı aslında uzmanlıklarını yapan farklı kişilerin olması. Bir tarafta ürün geliştiren developerlarımız varken, diğer tarafta da biz işte o ürünün daha kaliteli, daha hızlı ve daha iyi şekilde canlıya çıkması için gerekli olan bütün ekibin gereksinimi neyse aslında test alanında bunları yapan kişiler olarak konumlanıyoruz.
Peki bu ikisi bir şirketle aynı anda oluyor mu?
Aynı anda olacağını zannetmiyorum. Çünkü baktığında aslında hemen hemen %80-90 bence aynı görevleri yapıyoruz. Sadece dediğim gibi işte hedeflerimiz farklı oluyor. Yani ayrı bir Trendyol'da bu arada 2 sene öncesine kadar diğer türlüydü. Ayrı bir işte QA ekibi vardı. Ve bizler o zaman zaten Software Developer in Test olarak geçmiyorduk. Test Engineer olarak geçiyorduk. İşte yöneticimiz ayrıydı, süreçlerimiz ayrıydı. Evet, bir yani bağlı olduğumuz ekibin içindeydik aslında. Fakat işte kendi ayrı KPI'larımız vardı ve bizi o zaman işte değerlendirenler bulunduğumuz ekibin lideri değil, test team liderlerimiz oluyordu.
Peki orada ne oldu da böyle 2 sene çok yeni, hatta pandemiyle beraber olmuş, belki böyle bir yönteme gitti Trendyol, biliyor musun?
Neden olduğu konusunda çok aslında net bir bilgim yok. Fakat şöyle, Trendyol olarak birçok konuda globali takip etmeye ve aslında bizim için ne daha iyi olabilir, neyi daha efektif kullanabiliriz'i sürekli aslında denemeye açık bir şirketiz. Bence şu anda böyle olması zaten işte 5 sene sonra da böyle olacağını da göstermiyor. Bildiğim kadarıyla Google'da bu şekilde ilerliyor süreçler. Ve bizde de sanırım denenmek istedi. Ve çok da büyük bir organizasyon olduğu için aslında bu az önce bahsettiğim işte, atıyorum ben iOS ekibindeyim. Ve iOS ekibindeki kişilerle ve liderimle aslında daha çok çalışıyorum. Benim QA liderim aslında benim ne yaptığımın çok da %100 farkında değil. Bu yüzden aslında ve benim kişisel olarak QA engineer olarak hedeflerimin olması ekibimle de çok uyacak diye bir kaide yok. O yüzden bence bu şekilde çok büyük bir organizasyonda ekiplerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurup daha iyi ilerleyebilmesi adına bu farklılığa geçtik sanırım.
Peki şey dedin, iOS'dayım dedi. Bunu anladığım kadarıyla iOS tarafı varsa Android tarafı da vardır. Ya da native uygulamanız varsa o da vardır. Web de vardır. Bu environment diyeyim bunlara. Hani bunların farklı software developer in testçilerinin yetenekleri farklı mı oluyor? Yani yoksa aynı şeyi mi kullanıyorsunuz? Neyse kullandınız.
Aslında temel mantık olarak test yapma ve işte daha kaliteli bir ürün çıkartma hepimizin aynı mantalitesi. Fakat kullanılan teknolojiler değişiyor. Ben işte Trendyol'da bu benim 3. ekibim 4 sene içinde. iOS ekibine de geçeli daha 1-1,5 ay falan oldu. İlk başladığımda Android ekibindeydim. Orada yine işte UI testler daha ağırlıklıydı ve Kotlin diliyle yazıyorduk. Ekibin dili Kotlin olduğu için. Appium ve Espresso kullanıyorduk test otomasyon tool'u olarak mesela. 2 sene sonra Search ekibine geçtim. Search bir backend ekibi olduğu için UI testte zaten hiçbir alakası yok. Yani şey hani Trendyol'da şu bu ürünler var ve bunların testlerini yazın şeklinde değil. Bulunduğun ekibin ihtiyacı neyse onun testlerini yazdığım bir rol aslında benim bulunduğum. Dediğim gibi Search ekibinde de daha fazla işte UI testle hiç ilgilenmeyerek daha fazla backend testleri, acceptance testler, contract testler. Orada mesela performans test çok daha önemli bir yerde oluyor backend ekibinde. Bu tarz test tiplerine yönelmiştim. Ama mesela işte web ekibinde de çok daha farklı. İşte web tarafında Selenium, Cypress gibi tool'lar kullanılıyor. Onların challenge'ları da farklı oluyor. Ekip ekip diyebilirim. Aslında domain domain değişiyor. Yani backend'in işte ön frontend'in ve web'in farklı farklı şeyleri var. Bunun yanı sıra backend ekiplerinin de aslında kullandığı teknolojiler ve hizmet ettiği aslında müşteri neyse ona yönelik yine işte dediğim gibi otomasyon ihtiyaçları değişkenlik gösterebiliyor.
Takımın kaç kişi?
Şu anda benim takımım yani genel iOS ekibi çok kalabalık. Ama iOS de kendi altında parçalara bölünüyor. Aslında bir ekibin 10 kişiyi geçmemesi çok önemli. Ona göre zaten işte büyüdükçe parçalanan bir yapı var aslında Trendyol'da. Şu an ben iOS tarafının yemek ve market tarafındayım. Ve biz kaç kişiyiz? Sanırım 10 kişiyiz ekipte.
Senin pozisyonunda olan kaç kişi var?
Benim pozisyonumda olan 2 kişiyiz.
2 kişisiniz. Peki şey, bu 2 kişi beraber mi çalışıyor? Yoksa başka başka işler mi alıyorlar? Bu yani nasıl, yani ikiniz bir takım değilsiniz herhalde. Bir takımın içerisindeki aynı şeye, unvana sahip iki kişi gibi oluyor.
Aynen öyle. Fakat zaten her gün iletişim halinde oluyoruz. Toplantılarımız zaten ortak oluyor. Onun dışında da sürekli birlikte çalışıyoruz aslında. Pair çalışma zaten çok önem verdiğimiz bir şey. Ben de daha yeni olduğum için bu ekipte sık sık insanları darlıyorum diyebilirim. Ama burada mesela ben işte bir software developer in test olarak sadece software developer in test arkadaşlarla pair çalışıyorum anlamına da gelmiyor. Biz ekip içinde developerlarda, software developer in test rolündeki arkadaşlarda hepimiz birbirimize aktarım yapıp birbirimizle pair çalışmaya özen gösteriyoruz aslında. Bu şekilde anlatabilirim.
Şimdi orada Selenium dedin ve bir takım teknolojiler söyledin. Yani anladığım kadarıyla bir business analyst'in, yani PM demeyeyim çünkü PM'in işi çok test yapmak değil de hani var olan bir şeyi belki staging ortamında falan bakabilir developer isterse. Ama bir QA'in yaptığının daha low level işler yapıyorsunuz ya da otomatize ediyorsunuz aslında. Yani tekrar tekrar yapmamak adına bildiğin hands on kod yazıyorsun değil mi?
Tabii ki, aynen.
Ama benim senin hikayende senin çok kod yazmak istemediğin ve sonradan buraya evrildiğiyle ilgili bir kuşlar öyle söyledi bana. Biraz açıklamak ister misin bunu?
Evet isterim. Bunu böyle aslında hani söylemekten de çok gurur duyuyorum. Çünkü ya bana da böyle birisi göstermiş olsaydı çok daha erken belki bana ilham olurdu. O yüzden belki benimle aynı şeyleri yaşayan insanlar varsa onlara bir böyle umut ışığı olabilir. Şöyle dediğim gibi 5 senede okulu bitirdim ve hiç kod yazmayı sevmiyordum. Yani lisedeyken zaten mühendis olacağım ve bilgisayar mühendisi olacağım deyip tek tercih bilgisayar mühendisliği yapmıştım sınavdan sonra. Ve çok isteyerek ve severek gitmiştim. Sadece gittiğim zaman hem arkadaş çevrem çok negatifti okula karşı. Hem de bence benim de çok büyük burada hatam var. Gerekli ilgiyi de göstermediğim için o bir türlü bağlantıyı kuramadık aslında. Ve ben çok nefret ediyordum kod yazmaktan. O zamanlar işte umarım hocalarım dinlemez. O zamanlar proje derslerimiz oluyordu. 3 kişi, 2 kişi işte grup oluyorduk sürekli. Ya ben o projelerin hiçbirinde kod yazmadım açıkçası. Zaten birçoğunu 3. kerede, 2. kerede verdiğim dersler bunlar. İşte şansıma tatlı grup arkadaşlarım olduğu zaman kodu genelde onlar yazıyordu. Ben de işte işin aslında daha analiz kısmında, sonrasındaki test kısmında, raporlama kısımlarında görev alıyordum. Aslında o zamanlardan biraz da böyle kendi kariyerimi çizmeye hazırlamışım kendimi gibi. Fakat dediğim gibi hiç hoşlanmıyordum. Zaten okulu bitirdiğimde de bu sektörde mutlu olabileceğime dair inancım sıfırdı. Gerçekten yüzde hani 0.01 bile değil. Hiçbir zaman mutlu olacağımı düşünmüyordum bu sektörde. O yüzden zaten iş arama sürem de çok uzundu. Ve bitirdiğimde kod yazmak hiç istemediğim için sadece iş analistliği ve test mühendisliği pozisyonlarına başvuruyordum bu arada. O zamanlar hani bu kadar yaygın da değildi. Yine az tabii ki bir işte developer ilanına göre çok daha az test ilanları. Fakat bu zamana göre çok daha kötü haldeydi. O yüzden işte dolaba girdiğim zaman da zaten ikisi de açıktı bu arada. İş analistliği ve test mühendisliği ilanları. Biz görüştük ve hangisini istiyorsun Gizem? Ona göre kez göndereceğiz dediler. Ve test tarafında da işte bir otomasyon projesi isteyeceklerini söylediler aslında. Ben o gün iş analistliğini seçtim. Hani kod yazmamak için. Çünkü bilmiyorum kod yazmayı ve sevmiyorum, hoşlanmıyorum da. Hani öyle bir gelecek istemiyorum aslında hiç. Daha sonra işte dolaba iş analisti olarak girdim. O zaman dolapta böyle daha 3-4 ay olmuştu dolap kurulalı ve zaten test mühendisi yoktu. Benimle birlikte bir arkadaşım daha vardı. Biz iki tane iş analistiydik. Ve ikimiz de hem analiz yapıyorduk hem bir yandan işlerin manuel testlerini yapıyorduk. Ve ben o zamanlar test yapmaktan da nefret ediyordum. Çok ironik şu anda.
Sen bence çalışmayı sevmiyorsun.
Yok hayır şu anda çok seviyorum. Ama o zamanlar bence şu yüzden. Ana sorumluluğum test yapmak değildi. Ve testler ekstra vaktimi aldığı için var olan işlerime de %100 adapte olamıyordum. Ve bu yüzden de belki daha kusursuz bir analiz yapacakken gerekli vakti ayıramadığım için daha eksik bir analiz ortaya çıkartıyordum. Ve bu da ekibimi de mutsuz ediyordu aslında. Ve ben de ekip de mutsuz olduğu için, süreçler aksadığı için kendimi daha yetersiz hissediyordum aslında. Ve bir gün işte yöneticilerim dedi ve hayatımın dönüm noktasıydı o bence benim. İşte iki kişisiniz, iki pozisyonumuz var. Biriniz analist, biriniz test mühendisi olun. Nasıl olur deneyelim diye. O gün hayatım değişti. Okey dedim ve hiç istemeyerek söylemiştim.
Burada nasıl okey dedin? Şimdi çünkü ikiniz de analistsiniz. Yani kura mı çektiniz? Çünkü yani o tarafa gittiğinde kod yazmayacağını mı düşünüyordun? Çünkü o ilginç olmuş orası.
Evet. Yani aslında bu teklifte hani kim ister test tarafını almak gibi bir şey değildi biraz. Diğer arkadaşım daha deneyimli olduğu için analiz kısmında. Benim hani zaten bir gelişim süresindeyim. Ve işte şu an nasıl analizlerde kendimi geliştirmeye çalışıyorsam aynı efor test tarafına verip o tarafta da gelişebilirim şeklinde aslında bir öneriydi. Bir istekti aslında. Ve hiç istemeyerek kabul ettim dediğim gibi. Ama bu hani zorlama bir şey kesinlikle değildi. Bir ay deneyelim ve beğenmezsen tekrar değerlendiririz durumu ya gelmişti konu. Okey demiştim ama hani hiç istemeyerek, çok mutsuz. Hala böyle o anki şeyimi hatırlayabiliyorum, mutsuzluğumu. Ve şey işte akşamına hani eşe dosta sürekli gidip çok kötü bir şey oldu, ben artık işte test yapacakmışım falan. Kod kısmı da şöyle bu arada. Zaten çok yoğun.
Bir durdurabilir miyim?
Tabii.
Bir test yapacakmışım diyorsun ya eşe dosta. Yani umduğun gibi çıkmadı anladığım kadarıyla. Çünkü...
Aynen öyle. Ben çok mutsuzum. Hiç sevmiyorum. Fakat işte daha sonrasında ya, o zaman hem kod da yok. Yani şöyle yok. Vakit yok kod yazmaya. Yani ben öğrenemem. Zaten sevmiyorum ve motivasyonum da yok sevmediğim için. Tabii ki öğrenebilirim ama öğrenmek istemiyorum da. Onların da biraz şey, zaten çok hızlı ve çok fazla proje geliştirdiğimiz için manuel işler, yani işler kaliteli bir şekilde gidiyorsa sonuçta çok da buna şikayetçi olan insanlar değillerdi açıkçası. Biraz daha yolda evrildi diyebilirim. Orada da işte o bir ay içinde ben ana sorumluluğum test olduğu zaman bu rolden çok keyif almaya başladım. Ve kesinlikle bunun benim en büyük şansım olduğunu hala düşünüyorum. Hiç pişman olmadım bu şeyden, değişiklikten. İyi ki de oldu. Yani gerçekten sadece teste odaklandığım zaman işte test biraz daha, tabii ki tüm süreçlerde varız ama aktif olarak son süreçte var olan bir rol bu test tarafı. Ve şey, bütün problemleri aslında bulup canlıya çıkmadan önce ortadan kaldırıyor olmak, o işte production'a çıkış süreçlerini yönetebiliyor olmak, biraz daha ya ben sürekli işte bu böyle yönetme isteği çok fazla olan bir insan olduğum için o zaman yaptığım aslında test rolünün verdiği bu işte daha ekibi toparlama, son adımı işte yapma, okey verme. Hani senin okey vermediğin bir iş çünkü canlıya çıkamıyor ve şey, çok junior'ım ve hiç bilmediğim bir şeydeyim ve hani birazcık şey, böyle egomu da tatmin ediyordu açıkçası yaptığım şey. O yüzden şey, o bir ayın sonunda da tamam ben hani bu şekilde devam etmek istiyorum diye karar vermiştim.
Peki sizin tam olarak pozisyonunuzda ne gibi test türlerini yapmanız bekleniyor? Çünkü mesela ben sana daha rahat cevap verebilmek için örnek vereyim. Bir software developer'ın testçinin unit test yazmasını istemem. Çünkü onu developer'ın kendisini yazmasını beklerim yazdığı metodu. Hatta integration'ı da bence kendisi yazmalı eğer dokunuyorsa oralara. Yani şeyi çok çözemedim. Siz tam olarak developer'ın yapmadığı neyi yapıyorsunuz test anlamında? Orada biraz anlayamadım orayı tam.
Tamam, anlatayım. Şöyle, dediğin gibi sana katılıyorum. Yani biz Trendyol'a dediğim gibi herkes her şeyi aslında yazabilir halde olsun istiyoruz. Yani biz işte çok uzun uzun olmasın diye QA engineer'lar diyeceğim. Biz QA'ler işte gidip unit testte yazabiliyoruz. Aynı şekilde developer'lar da gelip bizim test otomasyon projelerimizde UI testte yazabiliyorlar. Performans testte yazabiliyorlar. Veya işte backend tarafında o acceptance testleri de yazabiliyorlar. Buradaki aslında mindsetimiz herkesin çok ana uzmanlığı olmasa da aslında her konuda fikir sahibi olup orada işte aktif bir kod geliştirebilme becerisine sahip olması. Fakat bunun dışında tabii ki işte developerlar unit test yazarken bizler neler yazıyoruz? Bu da dediğim gibi domain domain değişiyor. Eğer bir web ekibindeysen onun işte web test otomasyonunu yazıyor olman gerekiyor. UI ekibindeysen işte şey, iOS veya Android mobil ekipteysen aslında mobil tarafta biraz daha farklılaşıyor. Çünkü işte görsel çok önemli ve onları, yani UI test otomasyonları yazıyoruz biz. Fakat UI test otomasyonları çok yavaş olduğu için onun yanında işte tüm görsel şeyleri o kadar uzun sürelerde kontrol etmemek için aslında snapshot testlerimiz var. Bunun yanında bir backend ekibinde de genelde işte performans test çok önemli oluyor. O taraflarda chaos test yapıyoruz. Onun dışında zaten ekibin genel acceptance contract veya işte senin de söylediğin integration testleri yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Bunlar işte hem kendi ekibinin içinde hem de birlikte bağlı olduğun ekiplerdeki ihtiyaçlara göre aslında iki ekibi de ilgilendiren otomasyon projeleri de yazılıyor.
Şimdi testte önemli olan şeydir ya, ortamın mock'unu ayarlayabilmek, yani mock data ayarlayabilmek ya da işte bir servise istek atıyorsa onu daha mock bir şekilde o servise istek atması ve mock bir datanın gelmesi lazım. Ama aynı zamanda aynı olması lazım. Bir de sizin ölçeğinizde bu işler o kadar da kolay olmayacağına eminim de. Yani ortamınızı nasıl sterillemeyeyim de, yani dışarıda bir test ortamınızı oluşturmanız lazım ama bu test ortamında aynı bir şekilde öbür ortamla aynı olması gerekiyor ki aynı şeyleri yapabilsin. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
Bu soruyu iyi ki sordun. Çünkü bence zaten bir test mühendisinin test yazmak çok da zorlayan bir şey değil. Bu bir gün işte gerçekten öğrenerek yapılabiliyor. Fakat senin de söylediğin bu tarz daha yönetimsel şeyler aslında çok daha zor ve deneyimli aslında elde ediliyor. Şu an biz işte UI tarafta direkt mock data kullanıyoruz. Ve bunlar zaten başka kişilerin erişimi olmayan datalar. Data değiştiği zaman işte testlerimiz zaten fail ediyor ve işte o iş fail eden testlerle birlikte merge'lenemez halde oluyor. Orada bizim işte developer'lara iş düşüyor aslında. Bir developer kendi işte açtığı pull request merge'lenemez haldeyse ilgili testleri gidip işte testlerin mock datasını düzeltiyor ve o şekilde gönderiyor. Ama bir backend ekibinde de aslında burada işte biz şey yapıyorduk mesela, her şeyden izole bir QA environment ve QA datası aslında kurmuştuk. Orada da bu QA datasını istiyorsan stage'den, istiyorsan production'dan çekebiliyordun ihtiyaçlarına göre. Burada da şey çok önemli. Dediğim gibi bir testi yazmak değil çok zor olan. Daha zor olan şey işte bu testleri nerede, ne zaman, ne kadar sıklıkla çalıştırman gerekiyor ve hangi datalarla çalıştırman gerekiyor. Bunları çok iyi analiz ediyor olmak lazım. Dediğim gibi işte ben backend search ekibindeyken oradaki testlerimiz için izole bir data ortamımız vardı. Ve bazı testlerimizi prod datasıyla gerçekleştiriyorduk. Ve tabii işte araya checkout'un girdiği gibi durumlarda prod datasıyla yapamayacağımız için onlarda da direkt stage datasıyla çalışıyorduk. Burada işte neden direkt stage datasıyla çalışmadın da izole bir ortamda çalıştın aynı data dersen, burada da stage datasına birçok ekibin erişimi olduğu için data tabii ki dakika başı değişiyor. Ama senin kurduğun QA environment'taki kendine özel datan aslında değişmiyor. Burada da şöyle bir handikap oluyor işte. Tamam, sen QA datasıyla çalışıyorsun ama bu her şeyden izole olduğu için belki de gerçekten değişmesi gereken bir datayı değiştirmiyorsun ve büyük bir soruna yol açıyor fark edemediğin. Sen izole bir data kullandığın için. Burada da işte yine o hani neyi nerede koşmak gerekiyor, hangi datayla koşmak gerekiyor sorununu aslında biraz işte büyüteç tutuyor diyebilirim. Orada da yine çok şey olmayan, çok kritik olmayan testlerimizi QA datasıyla koşup zaten pipeline yapıları da tamamen ona göre ilerliyor. Aslında bir test adımını paralelde iki ayrı test adımı olarak düşünebilirsin. Bir taraf QA datasıyla koşuyorken daha kritik olan, kaçırılmaması gereken işte smoke set dediğimiz, mesela işte bir e-ticaret, yani Trendyol için nedir bizim smoke setimiz aslında? Bir kullanıcının gelip register olabilip, register olduğu kullanıcıyla login olabilip, işte ana sayfada butik detaya gidip, ürün detaya gidip, sepetini ekleyip başarılı bir aslında alışveriş yapabilmesi bizim smoke setimizdir. Bu gibi kritik şeyleri aslında dediğim gibi onları da işte izole olmayan değişen datalarla koşuyoruz. Zaten onların sayısı az olduğu için işte bir şey patladığında gerçekten patlamış oluyor genelde. Data bağımlılığımızı çok fazla azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü işte ne kadar data bağımlı olursan testlerin o kadar flaky oluyor. İşte bir çalışıyor bir çalışmıyor. İşte yanlış alarm oluyor sürekli vesaire.
O yanlış alarma geleceğim ama ona gelelim. O mesela yani şey işte aslında test geçiyor ama false geçiyor gibi, yani aslında false true yani. Bunun için ne yapıyorsunuz? Yani bir şey konsepti de vardır da şu an çok iyi bilmiyorum. Testin testi, yani neye güveniyorsunuz burada aslında?
Kendimize.
Güzel, o da bir şey.
Yani şöyle, aslında dediğim gibi bu bir süreç. Sadece işte otomasyon testini yazdım bitti değil. Zaten işte her deployment'ın sonrasında monitoringini yapıyor oluyoruz. Bunun için de daha sonrasında koşan ayrı test scriptlerimiz oluyor aslında, job'larımız oluyor. İşte bazı şeyleri check eden bizim için kritik. Atıyorum işte Elasticsearch kullanıyoruz. İndekslerimiz var. İndeksin içinde işte datalarımız var ve bu datalar güncelleniyor. Ve bir problem oldu, bağlantı koptu, datalar güncellenmiyor. Bu bizim için çok kritik bir konu mesela. Direkt bunları sürekli check eden, işte her daim aktif olan job'larımız oluyor. Checker diye isimlendiriyoruz bunları biz. Ve işte daha hani production'da bir problemle karşılaşmadan bize o alertleri erkenden atıyor. Onun dışında da şey, hani yanlışlık olmaması adına, ya ben şuna inanıyorum. Her test mühendisi mutlaka manuel test yapıyor olmalı. Çünkü manuel test, ya okey, her şeyi otomatize etmeliyiz tabii ki. Ama her şey de otomatize edilmiyor. Bu bir gerçek. Bunu kabullenmek gerekiyor. Ve manuel testte insanın uç kezleri düşünme yeteneğini aslında çok geliştiriyor. Manuel test yapmayı bıraktığın zaman sadece olağan şeylere odaklanıyorsun. Ve işte hepimizde doğrulama yanılgısı var. İşte developerlarda da var, biz test mühendislerinde de var. Ve biz de işte kendi doğrulama yanılgımızdan dolayı aslında diyoruz ki biz zaten doğru case'leri yazdık, doğru testleri yazdık. Benim yazdığım test işte okey, hiç eksiksiz diyoruz. Ve işte uç case'leri de düşünmüyoruz. O durumlarda dediğim gibi deployment sonrasını da aslında baz alan checker job'larımız oluyor.
Şimdi bu bütün anlattığın sistemin bir de sağlığı ve maintenance'ı var bence. Çünkü bir bu kadar çok ortam, bir test ortamında birçok şey saydın. İki, bir de bu testlerin hızlı olması gerekiyor. Yani mümkün olduğunca ki bir an önce code production'a çıkabilsin. Bundan siz mi sorumlusunuz yoksa başka bir ekip mi var?
Aynen öyle, biz sorumluyuz. Yani ekip olarak sorumluluğumuz aslında, ama daha çok vakit ayıran kişi kim dersen o ekibin software developer in testi. Bu da aslında yine benim bahsetmek istediğim bir konuya geliyoruz. Test ops kavramı. Bunu hani yani developerların DevOps'u varsa testçilerin de test ops'u var gibi düşünebiliriz. Ben eskiden o konuda da çok ön yargılıydım. Hani ben test mühendisiyim, kendi testimi yazarım. Bırakırım, sorumluluğum bu. Ben işte bir makine ayağa kaldırmak, projelerimi dockerize etmek ve onları raporlamak zorunda değilim gözüyle bakıyordum aslında. Fakat işte bu bir kendi kendine gelişen evrimsel bir süreç oldu aslında. Ne kadar gerekli olduğunu, bunların ayrılmaz parça olduğunu, yani test ve test topsun aslında ayrılmaz parça olduğunu zamanla fark ediyorsun. İşte ilk başta mantaliten şey oluyor, ya manuel test yapan biriysen ilk etapta diyorsun ki ben artık otomasyon testi yazmak istiyorum. Yazıyorsun, bir süre sonra testlerin 2 saat sürüyor. Yani hani 2 saat sürecek test yazıyorsan yazma, daha iyi, manuele geliyor gün sonunda. O zaman diyorsun ki benim bunu maintain etmem lazım. Daha hızlı hale getirmem lazım. Belki işte farklı tool'larla POC'ler yapmam lazım ki benim için en idealini bulabileyim. Bu gibi şeylerden aslında biz sorumluyuz. Ve tamamen açık bir kafadayız aslında. Yani şu an bunu kullanıyoruz diye ilelebet onu kullanacağız diye bir şey yok. İşte Android ekibindeyken Appium'la yazıyorduk testlerimizi ve çok yavaştı. Ondan sonra Espresso'ya geçtik. Tam işte süreçlerimizi oturtmuştuk. Belli bir olgunluğa, test coverage'a erişmiştik. Hop dedik, en baştan Espresso'yla kuralım. Mesela baktığın zaman çok büyük bir zaman kaybı, ama uzun vadede baktığında delice bir kazan. Çünkü Espresso Appium'un şu an çok net hatırlamıyorum ama minimum 15 katı kadar daha hızlı. Ve dediğin gibi hız bizim için zaten çok önemli. Testlerimiz sürekli zaten bizim pipeline'de çalıştığı için, bir pipeline'da da o testlerin olabildiğince hızlı şekilde geçiyor olması çok önemli. İşte testleri maintain ediyoruz. Bir makine kaldırılması gerekiyorsa, ayarlanması gerekiyorsa bunların kurulumunu yapıyoruz aslında. Projelerimizi dockerize ediyoruz. Pipeline'ları kuruyoruz ve işte bir pipeline'da test adımının nerede, yani hangi adımdan önce ve hangi adımdan sonra çalışması gerekiyor? Yine az önce konuştuğumuz hangi environment'ta ve hangi datalarla koşması gerekiyor? Ve testlerinin ne kadarının her pipeline'da koşması gerekiyor aslında? Bu gibi şeyleri de sürekli düşünüp çözümler üreten, analizler yapan bir şeyimiz var. Sorumluluğumuz var. Onun dışında da işte sürekli iyileştirme, işte projenin eksikleri ne, neler ekleyebilirim, yeni ne teknoloji çıkmış, bize uyar mı, nasıl entegre edebilirim? Bu gibi konuları düşünüp sürekli aslında bitmeyen bir şey. Nasıl işte developerlar sürekli refactor yapıyor, aynı şey bizim için de geçerli.
Çünkü şey oluyor, yani sadece kodun mevcut yapısının değişmesi bazen işi çözmüyor. Yani Tamam, bir test yazıyorsun, ona işte test yazıyorsun, fail ediyor tabii ki. Kodunu yazıyorsun, geçiyor. Ondan sonra her şey güzel. Sonra kod değişiyor ama aslında şey de olabiliyor bazen. Başka bir kod değişiyor. Senin o kodu testi güncellediğin için garip bir şekilde koda müdahale. Yani kurulan yapım yanlış başta, oluşturulan mocklarda mı bir durum var onu bilmiyorum ama böyle bir birbirini etkileyen durumlar da oluyor aslında. Hiç böyle hani klasik TDD'nin bir çarkı vardır ya böyle, hani hiç öyle belki normal şartlar altında öyle olabilir ama genelde böyle olmuyor. Ama burada anladığım kadarıyla siz zaten senin de dediğin gibi idare ediyorsunuz. Ve burada şeyi sormak istiyorum aslında sana. Sen hani o oluyor bu oluyor dedin, bir evrim dedin. Sen kişisel olarak kendini nasıl geliştiriyorsun bu yönde? Hani neler yapıyorsun, neler okuyorsun ya da takip ediyorsun ya da şirkette özel bir size özel bir eğitim süreci falan var mı?
Açıkçası şöyle geliştiriyorum. Ben genelde ya şu anki bilgi birikimimin çok büyük bir kısmını arkadaşlarıma borçlu olduğumu biliyorum. Ve benim en iyi öğrenme yöntemim de biriyle birlikte çalışmak. Birinden almak aslında birebir de veya bir grup çalışmasında. O yüzden sürekli zaten işte Trendyol'a geçme sebebim de buydu benim. Dolapta tek başımaydım ve belli bir hızla gelişebiliyordum. Ve ben şuna inanırım ki işte bir insan herkesten birçok şey öğrenebilir. O yüzden daha kalabalık bir ekiple aslında daha hızlı kendimi geliştirmek istediğim için Trendyol'a geçmiştim. O yüzden kendi ekibimde olsun veya olmasın, zaten bir işte Slack'te bir test grubumuz var. Orada sürekli birbirimizi aslında bilgilendiriyoruz yeni bir şey olduğu zaman. Arada sırada yani bazı dönemler yapıyoruz, bazı dönemler tabii durgunlaşıyor. İşte kendi içimizde bir meetup tarzı şeyler yapıp bildiklerimizi aktarabiliyoruz. Sorular sorabiliyoruz. Bunu uyguladınız mı? Bu nasıl? Vesaire şeklinde. Ben Medium çok okuyorum. Oradan aslında çok şey öğreniyorum. Veya genelde bir problemim olduğunda o problemi direkt Google'layarak aslında karşıma çıkan şeylere bakıyorum. Hiç YouTube videosu izlemiyorum bu arada. Onun yerine okumak bana daha güzel geliyor ve deneyimlemek, işte POC yapmak minik bir şekilde. Ve arkadaşlarımla aslında bol bol bilgi alışverişinde bulunmak benim için çok önemli.
Medium sadece okumuyorsun, yazıyorsun da diye biliyorum. Hani hem teknik hem de teknik olmayan yazılarım var. Bir de sektöre dair de böyle bir şeyler yazıp çiziyorsun. Hatta workshoplar da verdiğini biliyorum ya da görmüştüm. Buradaki motivasyonun ne? Yani bu da neden bunları yapıyorsun diye böyle garip bir soru sorayım, cevabını bilebilirim.
Ya bu da benim için çok özel bir konu. Diyorum ya, ben işte şu anki halimi aslında bir şans olarak görüyorum. Ve işte ben de birilerini anlatarak gerçekten etki edebilirimin gücüne çok inanıyorum. Yazdığım bir cümle, bir kelime, verdiğim bir örnek belki gerçekten işte bazen Stack Overflow'da bir problem arıyorsun. Baktın 10. çözüm senin çözümün oluyor. Ama 9. çözümde belki benim sorunumun çözümü oluyor. Etrafta işte 9 tane çözüm var diye 10.sunu paylaşmamak bence şey, bencillik oluyor biraz. O yüzden ben çok öğrendiğim için başkalarından, ben de paylaşmaya çok önem veriyorum. Ve zamanla şunu da fark ettim ki daha öncelerde aslında sadece teknik gelişime çok odaklanıyordum. Çalıştığım ekiplerde sürekli çok yoğun ekiplerdi ve bir şekilde o ekibin işte şeyine uyum sağlamaya çalışıyorsun aslında. Enerjisine uyum sağlamaya çalışıyorsun. Ve bir süre sonra aslında bunun beni çok da mutlu etmediğini fark etmeye başladığımda kendimi daha soft skill'lerde geliştirmeye başladım. Çünkü şunu fark ettim ki gerçekten how to bla bla yazdığım zaman Google'da her problemi çözebiliyorum ama hissettiğim bir problem olduğu zaman, işte ofis tuvaletinde ağladığım problemler mesela bunlar, bunları Google'a yazdığım zaman çözemiyorum. Daha çok o yüzden ilk başlarda teknik şeyler paylaştığım Medium hesabımda, son zamanlarda daha soft skill'ler üzerine, daha aslında hepimizin hissettiği, bazılarımızın bunu apaçık göstermekten utanmadığı, bazılarımızın bunu aslında zayıflık olarak gördüğünden veya işte eleştirileceğine olan korkusundan bunları paylaşmadığını gördükçe Ben daha çok paylaşmaya çalışıyorum. İnsanların yalnız olmadığını bilmeleri bence güzel bir şey. Hepimiz yaşıyoruz. Her şey çok zor olabilir. Teknik de, non-teknik de. Ama her şeyin bir gün mutlaka da bir çözümü oluyor. Buna da inanıyorum ve işte bu aslında benim motivasyonum bu paylaşma konusunda. Workshop dedin. Geçen iki workshopum vardı dediğin gibi. Orada da böyle keyifli vakit geçirdik. Onun dışında elimden geldiğince sunumlara da katılmaya çalışıyorum. Çünkü yani sadece teknik işte proje geliştirerek bence hayat geçmiyor. Yani beni tatmin etmiyor en azından. Onun dışında işte faydalı oluyor olmak, paylaşıyor oluyor olmak, biriyle oturup bir konuda 5 dakika sohbet edebiliyor olmak aynı duyguları içeren bana çok daha doyurucu geliyor.
Anladım, mükemmel. Yani zaten çok böyle bu sorunun cevabı çok açık da hani en azından belki hani zaten belki değil başka şeyler de söyledin. Gene de burada sorayım dedim. Peki şimdi buraya kadar yayını dinleyen gençler diyeceğim ama gençler de olmayabilir. Yani anladığım kadarıyla bu pozisyonu aslında developerlar dan da geçilebilir, PM'likten de geçilebilir, analistlikten de keza senin gibi olduğun için geçilebilir. Ya da bilgisayar mühendisliği mezunu 0-1'i de bu şekilde başlayabilir. Sen neler tavsiye edersin? Yani nasıl başlanır, nasıl bir ilerleme süreci olur?
Bu da güzel bir soru bence. Ben burada klasik şey demeyeceğim, işte HackerRank'ten algoritma soruları çözüm demeyeceğim. Çünkü şey yeterli değil dediğim gibi. İlk önerim şu olur. Kendinizi teknik olduğu kadar soft skill'lerde de geliştirin. Çünkü iletişim kurmadığınız bir işte ne kadar teknik iyi olursanız olun mutlu olmuyorsunuz. Ve bence işte bir tane hayatımız var ve mutlu olmuyorsak zaten çalışmamızın hiçbir anlamı yok. Hayatımızın büyük bir çoğunluğunu işte geçiriyoruz. Ve işte mutsuzsak zaten bu sonrasında sağlık sorunlarına da evrilebiliyor. O yüzden her iki tarafta da gelişime bence özen gösterin. Kesinlikle paylaşın. Paylaşmaktan çekinmeyin. İşte hata yapmaktan, eleştirilmekten çekinmeyin. Ve sık sık bence geriye çekilip böyle kendinize bakın. Ne yapıyorum? İşte neredeyim? Ne istiyorum? Şu an gerçekten istediğim şeyleri yapıyor muyum aslında? Bunları bence değerlendiriyor olmak çok güzel bir kariyer yolu çiziyor insana. Eğer mutlu olduğu şey yapan bir insan zaten ilerlemesi o kadar da zor olmuyor. Ama teknik olarak da ne önerirsin dersen bence şu anda işte bir yani şu önemli test tarafında neyin testini yapmak istiyorsunuz? İşte backend mi, web mi, mobil taraf mı? Buna aslında karar verdikten sonra bence bir tane tool ve dil seçip onda ilerlemek çok önemli. Zaten işte diller öğreniliyor. Önemli olan mantığı kavramak. Ama şey konusunda işte direkt record yöntemiyle şey yapan, otomasyon projesi oluşturan tool'lar var bu arada. Espresso'nun vardı yanlış hatırlamıyorsam. Web tarafında da Selenium IDE olması lazım. Aynen. Onlarda mesela illa sıfır ilk başta kod yazıyor olmanıza gerek yok. Açın işte tık tık tık record ederken işlerinizi yapın ve o size test case'inizi oluştursun. Sonra açın onun kodunu okuyun mesela. Harika bir dokümantasyon. Ve şey mutlaka pratik yapın. Sadece okumak, izlemek bence yetmiyor.
Çok teşekkür ederim. Güzel bir yöntem verdin. Ben senin de olsam ilk önce İngilizce öğrenin derdim. Ama artık onu geçtik değil mi? Onu geçip soft skill'lere gel. Ya iletişim çok önemli. Hele senin pozisyonun için daha da önemli. Çünkü biraz orada individual olunmuyor diye düşünüyorum. Yani hani o konuya çok girmek istemedim. Hani sizin o tarafta individual olunuyor mu? Ondan sonra hani management tarafına da gidiliyor mu diye böyle daha da ileri atmak istemedim. Biraz daha teknikte kalalım diye ama belli ki ister yeni bu işi yapmaya başla, ister 10 senedir yap, gene de iletişimin developerlarla ve öbür tarafla iyi olmalı ve hani bir şeyleri ayarlayabilmen, kabul ettirmen gerektiği vakitler olacak. Anladığım kadarıyla o şekilde olması gerekiyor. Gizem teşekkür ederim. Benim sormak istediklerim bu kadardı. Senin eklemek istediğin var mı?
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Eklemek istediğim de bir şey yok. Herkes bence kendiyle gurur duysun. Böyle gidin kendinizi sürekli kutlayın. Hani yaptıklarınızı kesinlikle zaten küçümsemeyin. Kimse bir yerlere direkt böyle %100'den %90'dan başlamıyor. Herkes sıfırdan başlıyor ve kendinizi kimseyle kıyaslamadan sadece kendi aslında gelişiminize odaklanmak her zaman daha bence motive tutuyor insanı.
Evet, Üretim Bandı Tekniği'nin bu bölümünde Gizem Sarıoğan'ı ağırladık. Bir başka bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.